Ayrım 15.
Sayfa 170. Bak, bir tek Janet Red oyu vermiş. Sıkıntıyla içini çekti Nilüfer. Ne yapacaklardı peki? Adamlar saldırmış, gemileri batırmış, kaç insanı öldürmüş. Oturup ikinci saldırıyı mı bekleyeceklerdi diye sordu Nilüfer. Ben diyorum ki, eğer ülkeleri yönetenlerin arasında kadınlar da çok sayıda bulunsaydı, zaten bu savaşlar olmazdı, dedi Haydar. Olurdu. Kadınlar da haksızlıklar karşısında tepki duyabilirler. Onlar da sinirlenebilirler. Sinirlenince vurup kırmak isteyebilirler. Ne farkı var kadınla erkeğin? Belki de ben, eğer izin verselerdi, okusaydım, senden çok daha iyi bir doktor olurdum. Gelip buraya tıkılmazdım. Büyük şehrin meşhur doktoru olurdum. Eğer senin okumana izin vermeselerdi, belki de sen öğle yemeği için eve gelen doktor karına yemek satıyor olurdun. Fırsatlar eşit olsaydı her şey farklı olabilirdi. Ama bu kadınlar savaşmazdı anlamına gelmiyor, dedi Nilüfer. Haydar şaşırmıştı. Nilüfer ilk defa tepki gösteriyor, bu kadar uzun ve heyecanla konuşuyordu. Aslında söyledikleri yenilir yutulur gibi değildi ama Haydar seviniyordu için için. Bu Nilüfer'in iyileştiğini gösteriyordu. Nilüfer içine girdiği kabuktan çıkıyor, yeniden doğuyordu sanki. Belki de artık normal bir karı kocalık hayatına geçebilirlerdi. Haydar, kızma hayatım, dedi. Nilüfer'in yanına gidip saçlarını okşadı. Nilüfer geri çekildi. O da şaşırmıştı kendi kendisine. Ne demişti? Nasıl söylemişti? Gerçekten böyle mi düşünüyordu? Aslında gördüğü tek şey vardı. O bir kadındı. Sinirleniyor, üzülüyor, kızıyor ama hiçbir zaman bağırıp çağıramıyor, vurup kıramıyordu. Hiçbir şey yapamıyordu. Kızmadım. Neden kızayım, dedi. Kalktı. Alin, Alim, Alin, üşüyeceksin. Gel artık, diye seslendi kızına. N ile M arası bir harf yaratmıştı. Öyle bir söylüyordu ki Alim diye, herkes Alin sanıyordu. Haydar şaşırmıştı ama memnundu. Öylesine yaşamıyor gibiydi ki Nilüfer. Bir tepki göstersin de ne yaparsa yapsın diye düşünüyordu. Hani kalkıp Haydar'ın üzerine saldırsa, neredeyse bundan bile mutlu olacaktı adam. Demin saçlarını okşarken irkilmişti. Ama elini itmemişti. Bu da bir şeydi. Büyük bir ilerlemeydi. Akşam olup da yatağa girdiklerinde hemen sırtını döndü. Işığı kapattı. Allah rahatlık versin, dedi kocasına Nilüfer. Sana da, dedi adam ve elini Nilüfer'in omzuna koydu. Nilüfer biliyordu bu anın geleceğini. Haydar evlendiklerinden tam bir hafta sonra yattıklarında karısını öpmüştü. Öyle bir başını çevirmiş, öyle bir itmişti ki adamı, Haydar da bir daha böyle bir teşebbüste bulunmamıştı. Aynı yatakta yatıyorlardı. Nilüfer ayrı odalarda, ayrı yataklarda yatmayı tercih ederdi elbette. Ama konu komşu, eve gelen temizlikçi kadın ne derdi bu duruma? Haydar çok iyi bir adamdı ve onu zor durumda bırakmak istemiyordu. Yatağın ta dibine kadar gidip orada kıvrılıp büzülüp adama değmeden uyumayı başarıyordu. Haydar da bir kerecik öptüğünde bir canavarmış gibi itildiğinden beri kim bilir kaç hafta, kaç ay geçmişti, karısına hiç dokunmamıştı bir daha. Ama işte elini omzuna koymuştu. Şimdi ne yapacaktı Nilüfer? Karılık görevleri diye bir şey var mıydı gerçekten? Adam elini Nilüfer'in beline kadar indirdi okşar gibi yaparak. Nilüfer kas katı kesilmiş yatıyordu öylece. Gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Karılık görevini yapmasa ne olurdu? Adam Nilüfer'i okşamaya başladı. Nilüfer'in bedeni buz kesti. Adam Nilüfer'in geceliğini sıyırdı. Yukarı doğru elini bacağının üzerine koydu. Nilüfer nefes alamayacakmış, boğulacakmış gibi oldu. Adam elini daha yukarılara çıkardı. Nilüfer'in gözlerinden sicim gibi yaşlar inmeye başladı. Adam Nilüfer'i kendine doğru çevirdi yavaşça. Nilüfer teslim olmaya karar verdi. Adam pijamasının altını çıkardı. Nilüfer'in eteklerini ta beline kadar kaldırdı. Kilodunu indirdi. Nilüfer'e son sözün nedir diye sordular. Adam Nilüfer'in bacaklarının arasına girdi. Nilüfer sakın Alim duymasın, dedi. Adam Nilüfer'in yüzünü, gözünü, ağzını öpmeye başladı. Nilüfer'in çenesi kilitlendi. Dudakları kapandı. Ellerini yüzüne götürdü. Adam Nilüfer'in içine girdi. Nilüfer elleri yüzünde, bacakları iki yana açılmış, gözlerinden akan yaşlarla yattı hiç kıpırdamadan. Ali'yi aklından kovmaya çalıştı. Adam şöyle bir gitti geldi, Nilüfer'in kalbi acıdı, nefret doldu tüm benliğine. Sordular yine son sözün nedir diye, öldürün onu dedi. Adam derin bir soluk aldı, inledi. Nilgün, Nilgün'e inanıyor. Boşanmadan bir yıl önce Mudi'yi tanımış olmam ayrılık nedenlerim arasında yer almıyor. Buna eminim. Mudi bir sanat galerisi açtığımız günlerde bana geldiğinde Yılmazlarımız zaten bozuktu. Boşanıncaya kadar onunla aramda bir imalı söz bile geçmemişti. Mudi'yi çok sempatik buluyordum. O geldiği zaman çok mutlu oluyordum. Sekreterim bile ondan ne kadar hoşlandığımı anlamıştı. O aradığında nerede olursam olayım beni buluyordu ama hayır. Onunla flört etmeyi bir kez bile aklıma getirmemiştim. Karşıma oturur oturmaz sizin galeride bir sergi açmak istiyorum. Hiç boş ayınız var mı? Diye sordu. Böyle demişti Mudi. Mudi, Mudi, Mudi. Bir yerlerden duymuş muydum acaba bu adı? Öylece bakıyordum suratına. Bir kez bir karma sergiye katılmıştım diyor. Beni tanıyor olamazsınız. Ünlü biri değilim. Ama emin olun ünleneceğim der gibi bakıyor. Bakışı bana bir hayvanı hatırlatıyor. Bilemiyorum hangi hayvan bu. Kurban edilmeden bir dakika önceki koç bakışı olabilir. Evin camına yüzünü yapıştırmış, soğukta içeri alınmayı bekleyen bir kurt köpeği bakışı da olabilir. Üzerine silah doğrultulmuş bir ceylan bakışı da olabilir. Yani hep haksızlığa uğramış, hep yalvarır gibi. Hep yardıma, ilgiye muhtaç gibi. Dalgalı saçları yüzünden aşağı dökülüyor. Alnından burnuna doğru tel tel, incecik, yumuşacık iniyor. İnsan onun başını okşamak istiyor. İnsan onun için bir şeyler yapmak istiyor. Üzülmeyin, sizin için bir şeyler yapacağım. 2 ay sonrasına ne dersiniz? Çok şanslısınız, bir iptal var. Onun yerine sizi alabilirim. Uzun kirpikli, kara gözleri sanki iyice kararıyor. Seviniyor mu, üzülüyor mu, şaşırıyor mu anlayamıyorum. 2 ay mı diye mırıldanıyor. Neredeyse ağlayacak. Hiç boş zamanınız yok sanıyordum. Gazetede öyle diyordunuz. Evet yoktu. Okumuşsunuz işte. Ama bir ressam iptal etti sergisini. Yerimiz boşaldı. Bundan memnun olmanız gerekmez mi? Üzgün üzgün bakıyor yüzüme. Mudi, şimdi ne yaptım da üzdüm seni? 2 ay sonrasına yetişemem ki ben. O zaman neden bana geldin de madem dolu olduğumuzu okumuşsun. Burada işin ne? Bunu sorarsam üzüleceğini düşünüyorum, sormuyorum. Bir şeyler hayal etti ve geldi. Hayalleri gerçek olmayınca üzüldü işte. Belki 9-10 ay sonrası için bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünmüştüm. Hayaller her zaman gerçek olmuyor. İsterseniz telefonunuzu alayım. Eğer yine bir boşanma olursa sizi ararım. Bir şeyler yaparız. Bıyık mı bırakıyorsunuz? Deli miyim ben? Neden bu soruyu sordum şimdi? Elini bıyıklarına götürüyor. Parmaklarıyla dudaklarının üstünü okşuyor, gülüyor, esmer teninin içinden bembeyaz dişleri görünüyor. Beğenmediniz mi? İsterseniz hemen keserim diyor. Ne demek, ne münasebet, yaşınız çok genç de öylesine sordum işte. Ne alakası var? Resmen kekeliyorum. Genç değilim, 21 yaşındayım ben diyor. Bana göre çok gençsiniz, tam 5 yaş büyüğüm sizden diyor. Başını öne eğerek utanmış gibi gülüyor. Yine içimde saçlarını okşama arzusu uyandırıyor. Modi'nin ne anlama geldiğini anladım. Adınızın ve soyadınızın ilk heceleri değil mi? Neden böyle bir şeye gerek duydunuz? Resimlerinize de bu imzayı mı atıyorsunuz? Evet, bu imzayı atıyorum. Bu kadar demode bir isim ve böyle saçma sapan uzun bir soyadınız olsaydı belki siz de aynısını yapardınız. Hiç ortalıkta görünmeyeceğim. Herkes birbirine kim bu Modi? Kim bu Mudi diye soracak. Yer yerinden oynayacak. Meraklı insanların taklidini yapıyor. Kıkır kıkır gülüyor. Deminki dalgın, üzgün, durgun halinden eser yok. Gözlerinin içi cıvıl cıvıl. Kocaman ağzı sürekli gülüyor. Biraz da Mudi'siniz galiba diyorum. Yani anınız anınıza uymuyor. Bilemem der gibi iki elini yana açıyor. Peki ortalık bir an önce birbirine girsin diye elimden geleni yapacağım. Size istediğiniz zaman bir sergi ayarlayacağım. Gelip resimlerinizi görebilir miyim diyorum yeniden. Aa yo yo, ben size getiririm diyor. Nasıl getirebilirsiniz ki bütün resimlerinizi? Getirebilirim, çok fazla yok çünkü diyor. Onu ikinci görüşüm, birinci görüşümden iki gün sonra gerçekleşiyor. Kolunda üç resim çıka geliyor. Hiç randevu falan almadan bir de bakıyorum ki kapıdan içeri süzülüvermiş. Karşımdaki kanepenin üzerine diziyor üç resmini. Yeşiller, kırmızılar, morlar. İlk görüşte bayılıyorum. Ne kadar iç açıcı. Hiç size benzemiyor. Karanlık tabloları sevmem de. Bunlar çok güzel diyorum. Şaşırıyor. Gerçekten beğendiniz mi diye soruyor. Evet, gerçekten beğendim. Ama bana benzemediklerini söylediniz. Ve onları beğendiniz. O zaman siz beni beğenmiyorsunuz. Ne fena. Oysa ben size bayılıyorum. Sahiden fena halde üzülmüş gibi soran gözlerle yüzüme bakıyor. Bu kez ciddi bir iş kadını gibi davranıyorum. Seni beğenmez olur muyum hiç? Öyle şeker bir şeysin ki diyecek halim yok ya. Siz öteki resimleri de toplayın. Oturun çalışın. Yıl sonunda güzel bir sergi açalım. Herkes kim bu Modi diye meraktan çıldırsın diyorum. Başını omzumun üzerine doğru eğmiş, iyice kısılmış gözleriyle ta gözlerimin içine bakıyor, gülüyor. Hayatımın tek amacı bu inanın diyor. Onun başını iki elimin arasına almak, göğsüme yaslamak, saçlarını okşamak istiyorum yine. Acaba bu annevari duygulara bebeğimden sonra mı kapıldım diye düşünüyorum. Ben böyle düşünürken o resimlerini alıp geldiği gibi gidiyor. Aradan 10 gün geçiyor, Moody'den ses seda yok. Onu merak ediyorum. Resim yapmaya başladınız mı diye arayıp sormak istiyorum. Ama yanlış anlayacağınızdan korkuyorum. Kocaman, çoluklu çocuklu kadın benimle ilgileniyor diye düşünebilir. Arada bir ne düşünürse düşünsün diye elim telefona gidiyor, sonra vazgeçiyorum. İnsanın en rahat kandırdığı kişi kendisi. Çünkü kanmamak için direnmiyor, inanmak istiyor. Kandırıldığı için mutsuz olmuyor. Aldatılmış insan gibi acı çekmiyor. Kanıyor ve bu hoşuna gidiyor. İnsan kendi kendini kandırdığı zaman ortada hiçbir sorun kalmıyor. Kendi kendime samimiyetle soruyorum. Acaba ben bu çocuktan, yani Moody'den hoşlandım mı? Yani bir erkeği beğenir gibi özel olarak ilgileniyor muyum? Nilgün bana içtenlikle cevap veriyor. Hayır Nilgüncüm. Neden duyguların özel olsun ki? İnsan olarak sevdiğin çocuğu o kadar. O zaman niye sık sık aklıma geliyor ve durmadan telefon etmek istiyorum? Bu çok normal. Çünkü o iyi bir çocuğa benziyor. Ve sen de iyi bir insansın. Ona iyilik yapmak istiyorsun. Ne var bunda bu kadar düşünecek? Daha ilk görüşümde onun saçlarını okşamak, başını iki elimin arasına alarak göğsüme yaslamak istedim. Olabilir. Sen kocaman kadınsın. O senden kaç yaş küçük? Bu duyguları duyman çok doğal. Yani o zaman onu arayabilirim. Çünkü ona karşı farklı duygularım yok. O da bunu yanlış anlamaz. Elbette arayabilirsin. O erkek değil de kadın olsaydı aramayacak mıydın? Doğal olmalısın. Başkaları ne düşünür diye yapacaklarından vazgeçme. Çünkü sen çok masum düşünceler içindesin. Nilgün, Nilgün'e böyle diyor. Belki Nilgün, Nilgün'ü kandırıyor. Ama Nilgün kandırılmaya hiç direnmiyor. Çok memnun. Ben de Nilgün'e inanıp hemen Modi'ye telefon ediyorum. Merak ettim de ne yaptınız, bir gelişme var mı? Modi bir süre öylece susuyor telefonda. Sonra kimseye duyurmamaya çalışır gibi yavaşça sizi öyle özledim ki diyor. Yüreğim ağzıma geliyor, sanki birileri duyuyormuş gibi çevreme bakıyorum ürkerek. Yüzüm de kızarıyor, hissediyorum. İyi, görüşürüz yakında deyip hemen kapatıyorum telefonu. Acaba yeniden Nilgün'ün görüşlerine başvurmalı mıyım? Nil yakışıklıyı kovuyor. Annesi güneye inmeden önce Nil'in satın aldığı mayolara, şortlara, bluzlara hayretle bakıyor. Nil zaten annesinin bunları beğenmesini beklemiyordu. 40 yaşını geçmiş bir kadın hala blojinler, taytlar, bez ayakkabılarla dolaşıyor. İpek bluzlarını bile çok abiye diye yalnızca gece çıkarken giyiyorsa, aldığı mayolar tek parça yüzücü mayoları biçimindeyse, kızının minicik, kırmızı, mor, fırfırlı bikinilerini, uzun topuklu plaj ayakkabılarını, askısız bluzlarını, şeffaf pareolarını nasıl beğenebilir? Nil, annesi yeni giysilerini beğenmiş gibi yapmaya çabalasa da aslında hiç hoşlanmadığını anlıyor. O da sormuyor bile beğendin mi diye. Yalnızca Senin tarzın değil bunlar. Bakmasan da olur diyor. Annesi. Yo, çok sevimli şeyler bulmuşsun. Bu kadar frapan giyinmek benim tarzım değil ama sana yakışıyor. Geceleri hala serin olabilir. Üzerine kalın bir şey. Bir de çorap al diyor. Nil yeni nişanlanmış arkadaşlarıyla birlikte güney gezisine çıkıyor. Annesi. Nişanlı çiftin yanında sap gibi sıkılmaz mısın dese de Nil aldırmıyor. Gece de yanlarında yatacak değilim ya. Ne sakıncası var beraber gitmenin diyor. Uçakta gözlerini kapatmış, son birkaç yılını gözden geçirirken ilk kez onu düşünüyor. Onun bugüne dek hiç aklına gelmemiş olmasına şaşırıyor. O konser gününden beri bir tek kez bile bir şarkısını dinlememiş olduğunu anımsıyor. Onu sanki birdenbire terk ettiği eski bir flörtü gibi algılıyor, gülümsüyor. Acaba şu görünümümde onun etkisi var mı? Şimdi beni görse ne yapar? Anımsar mı o şişman kızı? Eğer istersen bunu da başarabilirsin demişti. Gerçekten istesem onu görmeyi başarabilir miyim? Bunca zayıflamayı başarabildiğime göre kim bilir? İçinden kıkır kıkır gülüyor. Başaramam diyor kendi kendine. Torpille gidilen bir mekan. Aptal, şişko, kompleksli bir küçük kız. Laf olsun diye söylenmiş sözler ve dünyaca ünlü, olağanüstü bir adam. Ve sonra onu tümüyle aklından silen bir genç kız. Sanki bir kötülük etmiş gibi. Sting'cim, o gün bana yüz vermemiştin. Şimdi olsa daha farklı, daha güleç davranacağından eminim. Ne yaparsın? Günümüzde her şey görüntü ya da para. Belki de birisi öğretmişti sana neler söylemen gerektiğini. Uçak şöyle bir sallanıyor. Nil, sanırım ben biraz nankör bir kızım diye düşünüyor. Otelin havuzunda en güzel turist kızlardan bile daha güzel Nil. Bakışları üzerinde hissettikçe o en saygılı olanlarla en yılışık yapışkan gözler bedeninde oraya buraya yapıştıkça mutlu oluyor. Kendisine bakanlara sıcacık, sevimli gülücükler gönderiyor. Tatil köyünde bir yalnız adam var. Havuzda, barda, restoranda hep tek başına. Kısa boylu, esmer, şık ve bakımlı. Her gruba giren, herkesle dost olmaya çalışan bir adam bu. Abartılı hiçbir hareket yapmamasına karşın dikkat çekiyor. Adamın gözleri bakanı irkitiyor. Nil barda portakallı kamparisini yudumlarken birden çok yakınında birinin ona baktığını hissediyor. O adamla göz göze geliyor. Bakışlarını kaçırıyor. Adamın aslında güzel olan yüzünde yuvarlak ve iyice dışarı doğru fırlamış gözleri tüm dengeyi bozuyor. Hani karikatürlerde korkmuş ya da şaşırmış tiplerin gözleri dışarıda çizilir ya, öyle. Profilden baktığı zaman adamın gözleri bir topun yarısı gibi dışarıda. Nil rahatsız oluyor, üzülüyor. Kırmızı topuklu ayakkabıları, kırmızı mini eteği, askılı minik kırmızı çiçekli beyaz bluzuyla oturduğu bar sandalyesinde güneşte hafifçe yanmış bedeni ürperiyor. Odasına çıkıp kazağını almaya üşeniyor. Birden yanı başında bir ses duyuyor. Benden korkuyor musunuz? Nil yerinden sıçrıyor. Yanında garip gözlü adamı görüyor. Neden korkacakmışım sizden diyor. Gözlerimden diyor adam. Gözlerinizin hiç farkında değilim diyor Nil. Ama hemen bu yalana pişman oluyor. Fark etmemesi olanaksız çünkü. Peki o zaman neden bana öyle ilgiyle bakıyordunuz? Herhalde tipimi çok beğendiğinizden değil. Şu gözlerimi fark etmemeniz mümkün mü diyor adam. Nil artık yalanını sürdürmek zorunda. İnan fark etmemiştim. Size her yerde rastlıyorum. Dikkatimi çektiniz. Hep yalnızsınız. Merak ettim diyor. Peki. Size inanmış olayım. Ama şimdi gözlerimi gördünüz. Evet gördüm. Çok tuhaf diyor Nil de. Şimdi korkmuyor musunuz peki? Şu korkmak lafını kesin artık. Neden korkacakmışım ki sizin fırlak gözlerinizden? Çok tatlısınız. İsterseniz hemen yanınızdan gidebilirim. Yalnız mısınız? Yok gitmeyin. Şimdilik yalnızım. Arkadaşlarım odalarında. Bir buzlu viski lütfen diyor adam. Nil de kamparisini tazeliyor. Hadi anlatın diyor Nil. Yakışıklı, uzun saçlı, kulağı küpeli genç barmen anlamlı bir şekilde Nil'e bakıp başını iki yana sallıyor. Adam bunu fark ediyor. Gelin havuzun kenarında oturalım diyor. Hadi diyor Nil şezlonglara uzandıklarında. Çok kısa aslında. Bir sabah uyandım, aynama baktım ve yüzümü böyle gördüm. Evet, bir sabah uyandım, akşam normal bir erkek olarak yatmışken sabah aynada bu fırlak gözlerimi gördüm. Düşünebiliyor musunuz bu ne demek? Anlayabiliyor musunuz? Sizin kadar olağanüstü güzellikteki bir kız bir anda gelen bu çirkinliğin ne olduğunu anlayabilir mi? Ya da belki çok iyi anlayabilir. Demek bir sabah uyandınız ve yüzünüzü böyle buldunuz. Yavaş yavaş olmadı yani. İnanmayacağınızı tahmin ediyordum. Hayır, yavaş yavaş olmadı. Bir sabah aynaya baktım ve gözlerimi böyle gördüm. Hani derler ya, rüyadayım sandım. Gerçekten daha uyanmadım sandım. İçgüdüsel bir hareketle dönüp yatağıma baktım. Yatağım boştu elbette. Anladım ki ben yatakta değilim. Ben aynanın karşısındayım ve rüya görmüyorum. Bu anı anlatamam ki size. İnanılır gibi değil yaşadığınız. Ama ben bilirim pek çok şeyi kendinden memnun olmamayı, saklanmak arzularını bilirim. Anlatın. İşte böyle. O günden beri her sabah aynaya baktığımda o ilk günün şokunu yaşıyorum. Hiç ama hiç alışamadım. Her gün yeniden ağlıyorum. Her gün yeniden dipsiz bir kuyuya düşüyorum. Ve görüyorsunuz, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorum. Acaba öyle mi davranıyorsunuz? Hep ortalıktasınız. Sanki her zaman her yerdesiniz. Bana da gelip benden korkmuyor musun diye sordunuz. Siz hep bu gözlerinizle onları hiç unutmadan yaşıyorsunuz. Siz olsaydınız unutabilir miydiniz? Kendinizdeki bu çirkinliği yokmuş gibi davranabilir miydiniz gerçekten? Neil kendi kendine mırıldanıyor. Unutamazdım. Yokmuş gibi davranamazdım. Ben de ölümlerden döndüm çirkinlik yüzünden. Ne? Ne dediniz? Duyamadım. Ölümden mi döndünüz diyor adam hayretle. Evet, ölümden döndüm. Öyle çirkin bir kızdım ki ben, kimsenin bakmadığı, takmadığı, kullandığı, sonra bir kenara attığı. Şaka ediyorsunuz diyor adam. Şaka etmiyorum diyor Neil ve anlatıyor her şeyi. Kim bilir kaçıncı viski ve kamparilerini içerken. Sonra adamı elinden tutarak kaldırıyor şezlongdan. El ele gecenin karanlığında yokuş yukarı yürüyorlar. Minik evin kapısını açıyor Neil. Adamı elinden tutarak içeri sokuyor. Yatağın üzerine oturuyorlar. Neil adamın yüzünü okşuyor. Hafifçe gözlerinden öpüyor. Sevgilim beni hemen o gün terk etti diyor adam. Bilirim terk ederler. Gösteriş çok önemli ama ben seni terk etmeyeceğim çünkü sevgilim değilsin diyor Neil. Öpüşüyorlar. Neil adamı gerçek bir sevgiyle sımsıkı kucaklıyor. Adam Neil'i şefkatle öpüyor. Lambayı kapatayım diyor. Hayır kapatma diyor Neil. Sevgiyle sevişiyorlar. Neil sabah uyandığında yanı başında bir not buluyor. Yanından gittim çünkü her sabah aynaya yalnız bakmak istiyorum yazıyor kağıtta. Neil biraz buruk ama mutlu hissediyor kendini. Adamın bana acıdığın için mi seviştin gibi sözler söylememesinden son derece memnun. Çünkü buna ne yanıt vereceğini bilmiyor. O gün adamı hiçbir yerde göremiyor. Gittiğini anlıyor. Onu bir kez daha seviyor ve yaşadığı gece için hiç pişman olmuyor. Sıcacık güneşin altında, kumların üzerinde yatarken, tam da bikinisinin üstünü çıkarmışken yanı başında "Ne haber? Ben bugün izinliyim." diye bir ses duyuyor. Dönüp bakıyor uzun saçlı yakışıklı barmen. "İyi," diyor Neil'de. "Ne yaptın sen dün gece o börtlekle?" diyor barmen. Neil anlamazlıktan geliyor. "Börtlek de ne?" diyor. "Börtlek işte. Hani gözleri börtlemiş adam." "Ne yaptımsa yaptım. Sana ne?" diyor Neil. Herkes kaçıyor adamdan. "Sen saatlerce konuşuyorsun. Sonra ortadan kayboldunuz. Yoksa..." "Sana ne?" diyor Neil sinirlenerek. "Çok güzel kızsın. Ama iyilik meleği değilsin herhalde. Herkes sana hayran. Sen gidiyorsun. Kimlerle vakit harcıyorsun?" "Sıktın ama. Kafa mı buluyorsun? Ne demek istiyorsun?" diyor Neil.